2-0 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus ve G56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, benim İskil Azoğlu.
2-1 başlıyor.
Yay.
Başlıyor.
Paslıyor. Uşağım, 2-1 Karadeniz'le düşün.
Yani böyle artık kesmiyoruz falan. İyice lakayt program oldu. Yani hata yapıyoruz, devam.
Evet, programın ciddiyeti ve ağırlığı iyice kaçmaya başladı.
Ne yazık ki öyle oldu. Eleştiriler çoğalıyor Enis'ciğim.
Neden?
Abi sen çok iyisin de yandık.
Ha, bana mı diyorlar? Yani, yok, kusura bakmayın arkadaşlar, idare ediyoruz. Ne yapalım işte.
Ya arkadaşlar, iyi bir haberle başlayalım dedik. İkisi birin şöyle bir teması olmaya başladı. İkisi bir kara bulutlar programı gibi böyle.
Ne her kadar nalet haber varsa. Aynen. Sırf izleyici gelip böyle biraz daha karamsarlığa düşsün diye başlığa yazıyorsun. Onlar da geliyor karamsarlığa.
Bu sefer 10 numara 5 yıldız bir haberimiz var. GTX 1060 ucuz diyor.
Evet.
Yani biz biliyorsunuz Nvidia sevmeyen bir takım olarak Nvidia işiliyle gel. 1660 Ti'den sonra zaten bekleniyordu böyle bir şeyin olacağı. 1660 da şimdi dedikoduları ortaya çıktı. Kartın hatta resmi ortaya çıktı. Yani hangi bellekleri kullanacağı filan. GTX 1060'ı ucuzlatalım da el altından satalım demişler. GTX 1060'ın fiyatı 200 dolara kadar düşmüş yurt dışında. Şimdi 200 dolar seviyesi fena görünmüyor.
Evet.
Ama Türkiye'de ne olur bilmiyorum. Yani genel olarak fiyatlandırması. Umarız Türkiye'de de bir an evvel fiyatları yansır. Çünkü tamam, 1660 Ti Full HD'de 120 kare kartı olarak geçse de GTX 1060 da Full HD'de çok ideal bir kart yani. Alıp bütün
bence
oyunları
öyle.
Şu anda oynarsın
çatı
baba.
Çatı oynarsın ya.
Evet, güzel bir kart. Umarız oyun severler bu kartlara daha kolay erişebilir hale gelirler. Bir de şimdi tabii ki 1060'ın fiyatı ucuzlayınca 1660 Ti sonrasında çıkacak 1660'ın da performans açısından daha iyi bir konumda olacağı ortaya çıktı gibi bir şey. Onun da fiyatı 230 dolar seviyesinde olacakmış mesela. Acaba 30 dolar fark için
gerek var mı ya?
Bir aşağıdaki kartı alır mısın kullanıcı olarak?
Bizde ne yapıyor? 200 lira falan aşağı yukarı fark yapar herhalde bizde.
Gerçi alabilirler ya. Daha iyi bir işlemci alabiliyorsun çünkü. Ya da bir belleği biraz daha fazla alabiliyorsun.
Zaten abi o işin sonu yok ki ya. Şey gibi her zaman. 100 lira fazla vereyim şu telefonu alayım.
Arabada da öyle ya.
Ha işte 1000 lira fazla vereyim şu araba olsun falan diye. Hiçbir zaman bitmeyen bir şey yok yani.
Hep öyle. Çünkü %10, %5 daha fazla vererek alacağım alacağım derken.
Bir bakmışsın Mercedes almışsın.
Aynen ama kredi çekmiş ödeyemiyorsun. Öyle bir duruma gelebilirsin. Nvidia tarafındaki bir diğer haberde eski kartları artık sürücü çıkartmayacak olmaları.
Ne kadar eski kartları?
Yani GTX 600 serisi dizüstü bilgisayarda sürücü çıkmayacakmış. İyi haber değil aslında ama iyi haber diye verince belki öyle bir etki yaratır diye düşündüm.
Evet, kötü haber.
Yani haber yorumlarında şey var. GTX 600M, 700M, 800 serisi, 900M ailesinin birkaç üyesi artık sürücü güncellemesi almayacakmış. Hmm. İyileştirmeleri almayacakmış. Hani bunlar zaten eski kartlar, az kullanıldı falan deniyor da az da kullanmadılar bir sürü yani. Zaten çok uzun bir zamandır oyuncu dizüstü bilgisayarlarında AMD diye bir firma yok.
Evet.
Sadece işlemcilerini görüyoruz. Yanına eklerlerse yine Nvidia ekran kartı eklemeye çalışıyorlar ki düzgün bir ikili olsun yani. Çünkü onların ekran kartları yok şeyde kullanabileceğimiz o dizüstü arenasında. Şimdi böyle olunca da yıllardır satılan bütün dizüstü bilgisayarlarda Nvidia ekran kartı var. Yani 600 serisine güncelleme vermiyorum dediğin anda bayağı bir kullanıcı etkilenmiş oluyor.
Evet.
Güvenlik güncellemesi vermeye devam edeceklermiş bir süre. Ama bundan
performans
sonra...
Performans odaklı güncellemeler olmayacak herhalde.
Almayacaklarmış performans odaklı. Nvidia Legacy sürücüler kısmını ekleyecekmiş artık bunlar. Eski sürücüler kısmını indirip hani yeni bir Windows kurduğunda kurmaya devam edebilecekmişsin. Nvidia'nın desteği kestiği bir diğer teknoloji de 3D Vision olacakmış.
O ne ya?
3D Vision 3 boyutlu monitörler vardı. Hatta bizim ofiste 2 tane monitörü vardır asılsın.
Abi bazı teknolojilerin böyle kaybolması ne kadar şey ya, değil mi? Şey ya televizyonlar bak, vardı, hatırlıyor musun? Gözlük takıyordun, televizyonu 3D izliyordun falan,
evet,
böyle.
Işte
onlar da öldü gitti yani.
O dönemin furyasında çıkan 3D Vision, Nvidia'nın teknolojisi ve 3D Vision'ı birebir destekleyen hiç oyun çıkmadı. Tamam, 3D Vision'ı her oyunda aktif edebiliyordun. Ama mesela FPS oyunlarında imleç hatalı çıkıyordu. Altyazılar garip gözüküyordu falan filan derken onda rafa kaldırdılar.
Furya ya, bir her dönem öyle bir dönemin furyası oluyor ya. Hep 3D ile alakalı firmalarda bir fantezi var ama 3D galiba oldu olacak diye. Hiçbir zaman tam olarak o 3D hayatımıza yerleşmedi.
Mesela 3D Vision 2 de 2011 yılında çıkmış. Şimdi geldiğim 8 senede kullanan olmadı zaten. Biz birkaç deneme yaptık. Hani film filan izler miyiz dedik. Yok, izlenmiyor ya. Gözlük taktığın zaman o şarjı olmuyor. Mesela ben birkaç kez deneyeyim dediğimde şarjı yoktu gözlüğün. Hani böyle de iğrenç bir şeyle karşılaştım. Çünkü aktif gözlükler kullanıyordu Nvidia'nın teknolojisi. Hatta Nvidia'nın ilk 3D Vision'ında o gözlükle senkronizasyonu sağlayan alet harici bir aletti. Monitörün yanında duruyordu.
Anladım. Bir de onu yerleştiriyorsun.
3D Vision 2'de onu monitöre yerleştirdiler. Monitörle senkron çalışıyordu falan filan derken zaten
kayboldu.
Evet, kullanan da olmadı çok fazla bir şekilde. Son bir haber daha vereyim ekran kartla ilgili. Bunu hızlıca geçeceğim. Şimdi bu madencilik kısmında deli gibi ekran kartı satılıyordu. Stoklar yetmedi, bir ara fiyatlar yükseldi falan derken AMD ile Nvidia üretimi arttırdılar aslında o dönem. Daha fazla
çok fazla
üretelim.
İnsanlara
en azından kart sağlayabilirim. Hazırda piyasa var, para kazanırız diye. Ürettikleri kartlar ellerinde kaldı ama. Şeyler düşünce. Evet, bir anda bitince. Şu anda stokları eritemiyorlarmış. Çok yüklü miktarda Nvidia, AMD ve iş ortaklarına kart olduğu söyleniyor. Nvidia tarafında GTX 1070 birikmiş. AMD tarafında da RTX 580 varmış birikmiş halde. Diyoruz ki dağıtın. Hani böyle açın sokakta yerler.
Çekiliş İnsanlar. Yapalım en azından.
Gönderin, biz eritiriz onları.
1 milyon tane
yani.
Ekran kartı var. Herkesi ihya eder.
Şimdi bunların sıkıntısı da bunlar ikinci ele de dönmeye başladı. Görmüşsünüz, ikinci el piyasası bayağı aktifleşti kartlarda. Uzun bir süre kart satamayacaklar.
Evet, bir de şey var tabii. İşi bitenler de var yani. Hani ya zamanda almış yapmış. İşi bittiği için artık piyasada bir sürü belki ikinci el kart satılıyor.
Abi şimdi RX 580 de GTX 1070 de bugün açamadıkları oyun yok. Ya, özellikle 2K'ya kadar. Düzgün ekran kartlar. Hele Full HD falan oynuyorsan seni bir 2-3 sene daha götürür bu kartlar yani hiçbir sıkıntı yaşatmadan. Bu yüzden Nvidia ve AMD'nin işi zor. Yani mesela RTX serisine yeterince satamadık diyorlar ya. Ya şöyle bir durum var. Birincisi RTX teknolojisindeki Ray Tracing 1-2 oyunda var. Evet, yeni bir ekran kartı alacaksan ve GTX ile aynı fiyatla RTX, RTX'i tercih edebilirim. Amenna. Ama bir GTX ekran kartı sahibiysem RTX'e geçmem.
Evet.
Ya da yarı fiyatına bir GTX ekran kartı alabiliyorsan 1070 falan gider 2080 yerine bir GTX 1070 bile alabilirim. Bak 1070 Ti'yi bile söz etmiyorum. Yani niye yarı fiyatına almak varken almayayım ki ekran kartını? Zaten tüm işimi görecek. Böylece aslında ekran kart üreticilerinin de bir sonraki dönemde ne yapacağını merak ediyorum. 4K dediler, şimdi 8K'yı itelemeye çalışırlar. Çünkü hani şey kalmıyor belli bir yerden sonra. Ne yapacak?
Pazarlayacak bir şey kalmıyor.
Yani RTX 2080 Ti olan adam şimdi 4K'da da oyun oynuyor. Ne yapacaksın o adama bir sonraki sene? Ona yeni bir şey itelemen lazım. Yani 8K.
8K olacak.
Yani.
Orada konsollar da belirleyecek şey olabilir, faktör olabilir. Yani mesela onların hangi teknolojiye yöneleceği görüntü olarak belki orada bir farklı
bak,
bir nokta açabilir.
Dikkat edersen
yani.
Konsolların son senelerinde, son 1-2 senesinde PC atağa kalkar. Her zaman PC'de gördüğün grafikler daha iyi olmaya başlar.
Tabii hep öyledir.
Mesela ben Division 2'nin betasını da hem Xbox'ta, Xbox One X'te bir de hani PlayStation 4 Pro'yu da geçiyorum. Hem de PC'de deneyimledim. Anthem'i Xbox One X'te hem de PC'de deneyimledim. PC ile konsol arasında muazzam ötesi bir kalite farkı var. Yani PC diyelim ki yeni nesil grafikler derken konsollar bildiğin 2-3 sene öncesinin grafikleri bir görünüyor. İki oyunda karşılaştırdığımızda. Şu an o dönemi yaşıyoruz. Bundan sonra çıkacak konsolların bu seneki PC'leri yakalaması gerekecek bence.
Yani Mesut Çevik her zamanki gibi konsol düşmanlığını ve haterlığını gene belirten yorumlar.
Abi Antep'e Allah aşkına ya bak şimdi.
Abi şimdi Last of Us Part 2'nin grafiklerini görüyorsun.
Daha abi görmüyoruz. Yani
RDR2'nin grafiklerini görüyorsun yani Xbox One X'te.
İşte RDR2 Xbox One X'te mükemmel. Bak onda da ama Xbox One X dikkat edersen. Onun altını çiziyoruz. PlayStation 4 Pro'da aslında.
Ghost of Tsushima'nın grafikleri var.
Bak şimdi.
Death Stranding var.
Xbox One X'te oynuyorsun RDR2'yi.
Yok farkı şu açıdan söylüyorum sadece. Evet. Multiplatform çıkan oyunlarda PC her zaman daha önde oluyor zaten. Multiplatformda bir şey yok. Konsolun avantajı her zaman dediğim gibi.
Kendi oyunu kapalı.
Kendi oyunu. Konsolun da güçlü olduğu kısım şu abi. Konsolun sonlarına doğru, ömrü biterken yani sonlarına doğru firmalar konsolu iyice çözdükleri
en rafin oyun çıktı.
Evet, en iyi oyun mesela Last of Us. PlayStation 3'ün son oyunlarından bir tanesi Last of Us yani. Hani
evet.
Bayağı baktığın zaman PlayStation 4 oyunu dersin yani. O kadar iyi duruyor oyun kendisi. Şimdi büyük ihtimalle 3 tane oyunu gelecek PlayStation özel olarak. 3'ü de Days Gone'ın yeni çıkacak diye saymıyorum biraz şey diye. 3'ü de büyük ihtimalle konsolun artık hani tepesine vurduracak grafiklerle gelecek.
Neyi merak ediyorum biliyor musun orada? Şimdi mesela God of War'u oynarken dikkat etmişsin. PlayStation 4'te FPS'e düşerken PlayStation Pro'da 4 düşmüyor. Pro'da düşmüyor. Evet. Şimdi yeni çıkacak oyunlar God of War'un da üstünde grafiksel detay seviyesine sahipler. Çok merak ediyorum. PlayStation 4 sahipleri oynayabilecek mi? Mesela Anthem PlayStation 4'ü kapatıyor artık.
Ya ama come on man. Haberim o ya. Benim bir sonraki haberim o. Niye haberimi önden söylüyorsun?
Ya yani
ben
gelirken ona söyleyeyim
dedim. Ona nasıl bir şey? Anthem'den seni bağlayacaktım. Yine yumuşatacaktım orada falan yani. Geçeyim o zaman böyle.
Evet, gariban konsolcuları şimdi haberine geçiyor.
Gariban konsolcular diyor arkadaş ya. Bak benim adım konsolcuya çıktı senin yüzünden ki ben PC'de daha çok oyun oynayan insanım.
Bak Xbox One X'e laf söylemem.
Niye? Sponsorluğun mu var?
Yani onda da sponsorluğumuz yok ama orada şöyle bir durum var. Ya bak Red Dead Redemption 2'yi en baba konsolcular gelsinler abi iki konsolda oynayalım. ne demek istediğimi anlayacaklar. Sen de oynuyorsun şimdi. Yani var ya, bariz bir fark olur mu bu kadar ya?
Bak şimdi anlatamadığım şey sana şu. Tabii ki de bariz bir fark var. Tabii ki de Xbox One X daha güçlü bir konsol. Bu zaten ortada olan net bir gerçek. Bak kimsenin bu gerçekle kavga edeceği bir şey yok. Yani istatistik olarak, teknik olarak Xbox One X PlayStation Pro'dan çok daha güçlü. Sıkıntı bu değil. Sıkıntı oyun. Oyun yok. Yani RDR2 Rockstar yapıyor. İyi yapıyor ama Microsoft... Ya bugün mesela ben PlayStation 4 mi alsam, Xbox One X mi alsam diye sorsam... Tabii ki de ne oynayacağımı düşünürüm ama şunu da düşünüyorum. Şimdi PlayStation 4 alsam RDR2'yi bir tık aşağıda grafikte oynayacağım. Ama God of War da oynayacağım. Last of Us da oynayacağım.
Oynayacaksın, evet.
Uncharted 4 da oynayacağım.
Ya ben her zaman bunlar, şunu düşünüyorum.
Benim için önemli olan şey bunlar oluyor.
Ama ben Türkiye koşullarını düşünüyorum. Yani PlayStation 4'ün şu andaki oyunların pahalı olduğu için... Hı-hı. Yani aynı fiyata Game Pass alsın. Ya, yine birçok oyunu oynayacak.
Pahalı diyorsun ama... Yani
Forza Game Pass... 4 oynayacak, abi, Just Cause, Tomb Raider...
Oyuncu adamın psikolojisini anlayamıyorsun sen. Oyuncu adamda şöyle bir şey vardır. Ya oyuncu olan insanlar... Ben mesela ezelden beri bende şöyle bir takıklık var. Ben niye iki konsola birden sahip oluyorum her zaman için? Param olmadığı zaman da bile kıt kanat çalışıp aldığımı hatırlıyorum. Çünkü Xbox'ta Gears of War oynamak istiyorum. Bak başka bir şeyle kapatamam onun açlığını. Onu oynamak istiyorum.
Haklısın ama...
PlayStation 3'te de God of War oynamak
abi
istiyorum.
Abi sadece şimdi... PC'si olan adam var.
Yahu ben oyuncu olarak söylüyorum
tamam,
işte
bunu. O da oyuncu.
Ya arkadaş.
Bir de parası olmayan oyuncular var. Ya onlar da oyuncu.
Ya benim de param yoktu oyuncu olarak. Ben de diyorum ki bak o açlığı kapatamıyorum, anladın mı? Çalıştım. Şimdi ne yaptığımı söylemeyeyim yani ama iyi işler yapmadım yani. Gece 3'te 4'te eve döndüm, anlıyor musun? Yok, organizasyon içinde çalışıyordum. O yüzden gece 3'te 4'tü, yanlış anlaşılmasın. Sıkıntı şu. Ya bazen abi şey yapamıyorsun mesela. Orada God of War dururken dur ben de şurada şunu oynayayım da onun açlığını kapatayım diyemeyeceğim bir noktaya gelebiliyorsun. Ben de o her zaman oldu. Yani bazı oyuncular böyle olduğu için hani şunu diyemiyorsun adama. Abi ben God of War oynamak istiyorum.
Senin ben ona demiyorum zaten. Yani God of War oynama ateşiyle yanım kavrulan adama demiyorum ben. Ben şunu söylüyorum. Abi bana yani PC, oyun PC'si toplayıp sürekli güncelleyemiyorum. Hani biraz oyun oynamak istiyorum. Ne o? Araba yarışıydı, futboldu. Anlatabiliyor muyum?
Abi öyle adam zaten yani...
FPS'ydi.
Çok düşünmesine bile gerek yok ya. Baksın orada bak, sen o adama şey de diyemem ben. Yani Xbox One X de aldı diyemem. PlayStation 4 de aldı diyemem. Çünkü PlayStation 4 alan şöyle adamlar da var. Adam alıyor. Seninle de konuştuk bunu. FIFA oynuyor bir,
evet,
bir sene. Şimdi bu adam için okey yani. O oyunların pahalı olması çok bir şey ifade etmiyor ki adam. Şimdi bir tane alıyor zaten oyun. Yani 400 lira veriyor belki ama bir sene onunla oynuyor yani. Onun parasını çıkarıyor belki de. Benim demek istediğim konu hani konsolların işin temeline dönersek senin dediğin gibi yani PC her zaman için zaten daha kalla bir platform. Orada konsolun güçlü olduğu nokta farklı. Sen çünkü böyle konuşuyorsun bazen. Ben seni eskiden de seyrediyordum. Eskiden seyrederken bakıyordum ki ya bu adam konuşuyor ama yani bazı şeyleri bilmeden konuşuyor. Bazı şeyleri PC'ci gözüyle, donanımcı gözüyle bakıyor. Oyuncu bakış açısıyla bakamıyor diyordum. Şimdi buraya geldim, çok mutluyum. Bu tarz konularda sana cevap verebildiğim için. Şaka değil bu arada. Gerçekten Mesut Çevik'i seyredip eskiden şey yapıyordum yani. Bu adam niye böyle diyor diyordum.
Arkadaş yani. Ben Enis'i de eskiden izliyordum. Diyordum ki aferin bak adam ne güzel videolar çekiyor diyordum. Gençler geliyor arkadan diyordum. Adam bana neler diyor. Şey dönelim yoksa bu şey dönecek yine. Xbox mı? PlayStation konusu mu diye.
İkisi de güzel konsol. Bir şey demiyorum, evet, ben ya. Sen değilsin güzel.
Yayın akışı var aşağıda. Oradan tıklayıp geçebiliyorsunuz.
Yok yok, hayır geçemezsiniz hiçbir yere abi. Bu konuyu dinleyeceksiniz. Şimdi PlayStation 4'ü patlatan oyun da karşınızdayız. Anthem. Mesut Bey'in dediği gibi. Anthem'de abi PlayStation 4 bug'ı olmuş. Gerçekten Electronic Arts ve BioWare'i tebrik etmek lazım. Yani müthiş bir iş başarmışlar. Adam Anthem'i oynarken bazı kullanıcılar önce Anthem'in işte ana menüye attığını fark etmiş. Error veriyor yani PlayStation böyle. Anthem hani bir şeyden dolayı kapatıldı hatası veriyor. Önce normal kabul edilmiş ama ardından konsolun fişi çekilmişçesine oyun konsolu kapatmaya başlayınca ya bayağı öyle bir kapatıyor ki açtığın zaman konsol siyah ekran geliyor
şey
böyle.
Şey falan yapıyor büyük ihtimalle, değil mi? Veri tabanın tekrar oluşturuluyor
falan. Tekrar oluşturuluyor falan diyor. Böyle bir hatayla karşılaşmaya başlamış insanlar. Öyle olunca da BioWare iade almaya başlamış. Electronic Arts daha doğrusu. Yani oyunu isteyenler iade etmeye başlamışlar. Bu hatadan dolayı. Orada şey de güzel tabii. Mesela oyunu sevmedin.
Onlar 5 yıldız iş.
Bahane çıktı, anladın mı? Benim konsolu kapatıyor abi ya diye iade edebiliyorsun. Tabii bu Türkiye'de olan bir şey değil büyük ihtimalle.
Videosunu Amerika'da. Çek gönder diyormuş.
Amerika'da oluyordur. Mesela Türkiye'de ben gidip bunu DNR'a iade edebilir miyim Antep'i mesela?
Yani...
Benim PlayStation 4'ümü kapatıyor alır mısın desem. La yürü git falan mı derler acaba?
Ya oradakiler şey derler yani. Göster, kanıtla. Bizde böyle bir sorun yok. PlayStation'ı servise gönder.
Değil mi? Oyunun silisini bir üfle, kolayı onun yani. Dille sil.
Bir de bak şey vardır her zamanki yaklaşım. Hiçbir şey kendi kendine kapanmaz. Kim bilir ne yaptı ki kapandı.
Evet, bunu senden çok evet. iyi biliyorum.
10 numara yaklaşım. Yani bakın birisi geldi dedi ki sizden aldığı cihaz hakkında. Abi bu kendi kendine kapanıyor. kardeşim ilk önce bir anlaşalım, hiçbir şey kendi kendine kapanma. Ne yaptın da kapandı, tamam mı? Adam orada zaten onu cevaplayana kadar gider abi.
Evet.
Sen uğraşılamayacağını anlar senle.
Ya BioWare bununla ilgili bir araştırma yapıyormuş şu anda. Electronic Arts'ta açıklama yaptılar. Yakın zamanda efendim bununla ilgili bir update yapıp durumu toparlayacaklarmış.
Ya ben Xbox One'da bu arada oyun çıktıktan sonra oynamadım. PC'de oynadım da Xbox One sahipleri söyleyebilir mi? O FPS düşüşleri devam ediyor mu acaba?
Evet, senin
15-10 karelere falan.
Önce, bayağı düşüyordu falan ama ben onunla ilgili genel bir şey görmedim. Öyle bir genel bir durum olsaydı büyük ihtimalle bayağı olay olurdu.
Ya da Xbox One az sattı.
Kalmamış. Herkes
oynuyor yani. Hele Anthem oynayan hiç yok herhalde aralarında.
Olabilir. PlayStation 4 artık burada nasıl bir bugla karşılaşıyor bilmiyorum. Ben PC'de oynadım oyun açıkçası. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ama böyle bir durum
ya
var.
Ya oyun nasıl bir şekildeyse konsollara bayağı yükleniyor. Fanlar falan açılıp dönmeye başlıyor. Yani Xbox One X'de ses çıkartıyor
abi
çalışırken.
Abi artık senin dediğin gibi millet şeyi yapamıyor ki. Yani PC'ye 3 platformu aynı anda oyun yapan firmalar. Hani aynı anda hem PC hem PlayStation hem Xbox oyun yapan firmalar. Konsol tarafında artık şey yapamıyorlar. Yani şimdi PC'de çok uçabiliyorsun.
Evet.
Konsola göre biraz indirmen lazım onu. Ama dengesini tutturabilmen lazım ki şey olsun. Hani konsolcular da bu sefer buna lan bize çöp gibi oyun çıkartmışsınız, PC'de akıyor oyun demesin. E onları da tutturabilen firma sayısı çok değil işte maalesef ki.
Ya oyun aslında çok güzel olacakken döndü de o ayrı bir konu tabii, onu sonra konuşuruz.
Evet, o bambaşka bir konu yani.
Endüstriyel tesislerdeki güvenlik sistemlerini devre dışı bırakan bir malware yayılmaya başlamış. Bunu MIT'dekiler keşfetmişler ve demişler ki nükleer enerji tesisleri dahil bu tesislerin bazı güvenlik sistemlerini devre dışı bırakıp tehlike yaratabilecek bir virüs malware keşfettik. Yayılıyormuş. Şu anda duruyormuş yani bu. Bilgisayarlara yüklenip duruyor bir yerlerde. Çalışmaya aktif olmayı bekliyor. Nükleer enerji istasyonları ve su arıtma tesislerine hedef oluyormuş bu.
Allah Allah.
Enteresan bir şekilde.
Başımızı
ve mesela nükleer enerji tesislerinde toksik hidrojen sülfür gazı salımına neden olabilirmiş.
Kötü bir şey galiba.
Ben de öyle bir şey diye düşünüyorum yani. Toksik kelimesini duyunca kötü bir şey olduğunu düşündüm
sülfür
yani.
Sülfür mülfür de var. Evet, onlar hayırlı şeyler artık gibi değil yani.
Mesela Suudi Arabistan'da bir petrokimya tesisine saldırdığı tespit edilmiş aynı malware'in. Artık kim tarafından geliştirildi, niye yayılıyor bilmiyorum. Şimdi bu arıtma tesisleri veya nükleer tesisler dediğimiz yani tesislerde şöyle bir durum var. Genelde bunlara bir tane üretici oluyor. Siemens, Mimens benzeri bir firma. Onun kontrol panelini kullanıyorlar. Yani zaten bu tip tesisleri üretim yapan firma sayısı az olduğu için. Yani işte GTX 1060, 1050, 1070 gibi seçeneklerin olmuyor. Ya da AMD'den alırım ya da Intel'den takarım falan tarzında yani.
Aldım.
Gidip bir firmadan alıyorsun. Onlar ihaleyi kazanıp kuruyorlar. Büyük ihtimalle daha öncesinde Siemens sistemlerde İran'ın nükleer tesislerine bir saldırı olmuştu. Yani Siemens'in bir açından yararlanmışlardı o fabrika kontrol sistemlerindeki. Herhalde benzeri bir sistemin açığını buldular.
Oradan
o paneli
gidiyorlar.
Kullanan herkese bunu bir şekilde yüklüyorlar. Zaten buradan da şunu görüyoruz. Yani nükleer enerji tesisinin internette bağlantı altyapısı niye var?
Şimdi
niye açık devre?
Biz bunu konuşacak kadar bilim ve irfan sahibi miyiz ben bilmiyorum ama.
Yani bunların kapalı sistem olması lazım abi.
Öyle
yani,
olması lazım.
Abi yani nükleer tesise dışarıdan erişim niye var ben onu anlamadım.
Şimdi adam belki TeamViewer kurmuştur. Evdesin adam nükleer şey yapacaksın yani masa üstünden bir nükleere bağlanacaksın.
Parçala parçalama falan tarzında böyle. Yani değil mi? Garip geliyor bana. Bunları anladım. Lütfen güvenlik uzmanları açıklasın abi yani.
Evet.
Garip bir durum söz konusu burada. İsmini Triton koymuşlar, hemen bir isim bulmuşlar ona. Herhalde orada çalışan bir görevlinin köpeğinin ismi. Triton. 2014'ten bu yana yayıldığını tespit etmişler. Ve 2017'ye kadar da kimse farkında değilmiş. Garip bir şekilde.
Bayağıdır varmış yani.
Evet.
Allah Allah.
Mesela Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Müdürü Dan Coats demiş ki Amerikan altyapısı üzerinde siber saldırı tehditleri artıyor. Bu da onların bir parçası olabilir falan demiş. Herhalde şey yani ilgiyi kendisinden ileri atıyor. Biz değiliz.
Bizle yani. Alakası yok.
Bizde de saldırıyorlar. Bizde de var aynı sıkıntılar falan tarzında. Ama bakalım bu büyük tehlike yolda filan diyorlar. İnsanları hani tehdit ediyor bu sefer. Sivil insanları. Çünkü nükleer tesiste bir arıza meydana geldiğinde doğal olarak yani zarar, evet. Maddi zararın ötesinde inanılmaz yani. Bir can ve mal kaybına da neden olabilir. Hayırlısı diyelim. Kötü niyetli adamlar uzak dursunlar. Çin'in gizemli su altı üssüyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başlamış. Çin su altında hem de çok derinlere, güneşin ulaşamayacağı kadar derinlere bir su altı tesisi kuruyormuş. Ve burada sadece robotlar işlevsel kalacaklarmış. Bu su altı tesisine kablo ile elektrik taşınacakmış güneş paneli kuramadıkları için. Hı hı. Hani suyun altında güneş panelleri ne kadar verimli bir bilgim yok açıkçası ama sonuçta fotosentez yapabiliyorsunlar falan. Demek ki oraya bir güneş şeyi ulaşabiliyor yani su eğer güneşin gördüğü bir yerdeyse belki güneş paneliyle şarj edebilirlerdi. Kablo ile vereceklermiş elektriğini. Robotlar görev yapacakmış ve robotlar şarj olmak için üste geri döneceklermiş.
Ne yapacaklar orada?
Bilim insanlarının bazı tahminleri var. Birincisi sürekli aktif kalan bir üs olduğu için inanılmaz bilimsel keşiflere şey olabilir diyorlar, yol açabilir diyorlar. Çünkü insan yok, sürekli olarak robotlar şarj olacaklar ve gelişmiş robotlar yer alacağı için analiz bakımından derinlerdeki işte canlılığın hayatın keşfedilmesi. İkincisi Çin'in denizin derinliklerindeki madenleri keşfi. Sürekli oralarda aktif olarak evet çalışacak bir üssü olacak. Bir de istihbarat tabii ki yani daha çok ötesine geçmemek lazım. Suyun altında devasa bir üssün olursa oradan nükleer torpidoyu da ateşleyebilirsin. Nükleer torpidolar da var.
Nükleer torpidoların neresi istihbarat ya? Savaş o.
Yani
hani şöyle bir istihbarat. Bana bilgilerini ver yoksa nükleeri sıkarım mı diyor yani aşağıda.
Nükleer torpidoyu gönderiyorsun tamam mı? Siz bilgileri verin ben onu deaktif edeyim varmadan. Aynen. Hani daha hızlı oluyor bu sefer süreç herhalde.
Abi İsmail abi gönderdi bilgileri verirseniz diye nükleerden.
Ya basından nükleer torpido. Öyle bir şekilde. Ya şimdi işin garip tarafı şu. Uzay istasyonu da hazırmış. Yakında uzay istasyonunu aktif olarak kullanmaya başlıyor Çin. Hatta Türklerle anlaşmalı oraya bir astronot çıkartır mıyız diyorlar. Tabii bizde farklı bir ismi olacak onun. Ya. Astronot Amerikalıların, kozmonot Rusların, Çinliler başka bir isim koyuyorlar falan. Biz de bir isim koyacağız uzaya çıkan bilim insanlarına. Yani burada Çin'in gücünü görmek açısından yani uzayda da varız, en derinde de varız, karada da varız tarzında. Gerçekten süper güç olma yolunda hızlı ilerliyorlar. Ama ekonomik tabii ki darboğazda oldukları konuşuluyor. Şu an ekonominin evet. durgunluğu konuşuluyor ve Çin'deki ekonominin dalgalanmasının tüm dünyayı vuracağı konuşuluyor şu anda. Bakalım nasıl bir süreç işleyecek. Yani Rusya'da gibi de olabilirler. Uzaya çıkarsın, nükleer silah koyarsın, nükleer denizaltın denizlerde gezer. Ekonomi biter sonra geri dönemezler yani.
Evet.
Öyle bir duruma düşebilirsin.
Korkutucu ekonomi falan bunlar hep korkutucu şeyler tabii. Hiçbir, aklım hep felaket senaryoları geliyor çünkü. Düşünsene tüm dünyada ekonominin çok...
Abi zaten ekonomik savaşlar diyorlar artık dikkat edersen. Şeye gerek yok. Evet. Parayı bir kesiyor.
Bitiyor işte.
Bitiyorsun yani. Nükleer silah falan gerek kalmadı.
Ya şu para denilen şey...
Tabii parayı kesebilmek için de nükleer silahın durması gerekiyor sende.
Yani çünkü yani öyle kesiyorsun parayı.
Parayı kestiğinde adamın sana saldırmaması için bir de nükleer silah depoda duruyor yani. Öyle kesiyorsun.
Evet.
Aslında yine savaşın bir değişik versiyonu.
Öyle canım. Farklı bir versiyon.
Asker göndermiyorsun yani.
Efendim ben de biraz neşelendirecek haberlerle karşınıza çıkayım sizi böyle. İçim karardı çünkü bu adamın haberlerinden beri.
Oğlum, şimdi adamlar denizin altını üst kuruyor dedim yani. Ama tabii abi nükleer oradan... torpido kısmı birazcık iç karartıcı.
En son kapatışım biraz şey oldu. Tam böyle işte yeni canlılar keşfedilecek falan derken nükleer çaktım. Arada yani denizden torpido çaktım ya.
Köpek balığı geliyor nükleer.
God of War'la alakalı enteresan bir şey söyleyeyim. Adını da almıştık zaten abi. Geçen gün Twitter'da bir yazışma vardı. God of War'un ilk oyunu yapımcısı David Jeff diye bir abi enteresan bilgi ortaya koydu. Abi ilk God of War yapılırken 3 tane isim varmış. God of War isimlerden biriymiş ama diğer iki isim Dark Odyssey, At the Hands of the Gods. Bir de God of War. Bu üç isim konusunda karar kılamamışlar. Yani hangi isim olsa oyunun ismi diye böyle bir tartışma olmuş. En sonunda 3 ismi de bir yere atmışlar. Rastgele çekmişler. God of War gelmiş isim olarak. Yani şu anda biz Dark Odyssey 1, Dark Odyssey 2 veya At the Hands of the Gods. At the Hands of the Gods Allah'tan olmamış. Çok zor geliyor söylemesi yani.
Yalnız harbiden isim bence çok önemli bir şey.
Evet.
Yani iyi ki de God of War olmuş.
Hatta şu onlar an bildiğimiz da... için öyle diyoruz ama belki de öyle demeyecektik yani. Belki Dark Odyssey çıkacaktı diyecektik ya iyi ki Dark Odyssey olmuş. God of War ne abi çok klişe bir isim falan diyecektik.
Şimdi Red Dead Redemption'ı eğer sevebiliyorsak değil mi?
Yani evet. Hani hiç belli olmuyor abi bu isim olayları. Mesela God of War bana şu an God of War diye film gelse gitmem bile yani. Çok klişe bir isim yani. Hani oyunu çıkarınca God of War. Hani savaş tanrısı. Hani çok şey bir isim gibi gelmiyor. Dark Odyssey mesela daha karizma
giriyor. Çok yakışıyor ya. God of War'da savaşın tanrısı. Hani...
İşte yakışıyor ama şu an yakışıyor işte yani. Evet. Ama God of War olmuş. Memnun muyuz? Memnunuz tabii ki de. Bir başka enteresan haber de bu da Xbox cephesinden. Don Matrick diye bir abi geldi efendim Xbox tarafında. Xbox'ın şefi olarak. Ve bir arkadaş çok ilginç bir bilgi paylaştı. Seamus Blackley isimli arkadaş. Twitter'dan Seamus Blackley kim derseniz ilk Xbox'ın yapımcılarından bir tanesi kendisi. Yani ilk Xbox'ın mimarlarından biri. Don Matrick'in gelmesi çok enteresan dedi. Çünkü Don Matrick Electronic Arts'a çalışırken daha öncesinde bu adam Don Matrick'in yanına gidiyor. Diyor ki biz Xbox yapacağız. Ya bırak öyle şey mi olur diyor. Zamanla demiş ki ya biz inanmıyoruz projeye Xbox'tan bir cacık olmaz falan filan gibi konuşmuş. Şimdi o konuşan adam gelip Xbox'ın şefi konumunda. Bu adam bu arada şöyle bir şeyden hatırlıyor olabilirsiniz. Don Matrick zamanında şey efsane açıklamasını yapan abi. Bir röportaj oluyor. Hatırlar mısın? Xbox One ilk çıktığında internet bağlantısı olması şarttı.
Evet.
İlk duyurulduğunda inanılmaz bir geri dönüş. Yani inanılmaz negatif geri dönüş aldılar. Vazgeçtiler sonra. Ama ilk o duyurulduğunda bu adamla röportaj yapıyorlar. Hani Xbox online konsol. Online bağlantısı olmayanlar ne yapsa falan. Xbox 360 oynasınlar gibi bir açıklama yapıyor. Hani Xbox One internetinize ulaşamıyorsunuz eğer. Siz de 360 oynayın o zaman gibi bir açıklaması vardı yani adamın
şimdi
zamanında.
Şimdi işin enteresan tarafı o. O zaman tepki veren arkadaşlar bizi izliyorlardır herhalde. Konsolunuzun internetini kesin. Bir hafta sonra oyunları açmayı deneyin bakayım ne oluyor. herhangi bir konsol, PlayStation 4 veya Xbox, hepsi internete bağlı çalışıyorlar. Eşek gibi internete bağlanmak zorundasın. Kimsenin sesi çıkmıyor.
Evet.
Sadece ama şöyle... açıklama yapmak gereksizdi herhalde.
Yok, kutulu oyunları hala internete bağlamadan oynayabiliyorsun.
İlk gün patch'ini yapmasınlar bakayım oyun nasıl oynanıyor abi. Nereye oynuyorlar ya? Öyle bir dünya yok abi.
İlk gün patch olmadan oynamadan artık şey olur. Ama ilk çıktığı zamanlar çok erkendi. 2011
Division,
ya.
Evet, Division 2'nin ilk gün patch'i biliyorsun. Var mı haberlerde bilmiyorum.
Yok, bende yok haberlerde.
Abi 90 GB.
Şaka yapıyorsun.
Evet. Oynalar oyunu. Division 2 zaten kendisi online.
Zaten online.
Abi zaten şöyle bir şey var. Multiplatform oyunlara dikkat et. %90'ı online.
Evet, hepsi online.
Yani bir tek PlayStation'da öp, yani öpsün başına koysun şu kopya kullananlar. PlayStation'ın kendi ana oyunlarının hiçbiri online değil. Hepsi konulu
evet.
oyunlar.
Evet.
Yani o ilk kırıldığı bir dönem vardı PlayStation. O dönem işte oynayabildiler onları. Kaldı ki şimdi bir daha yeni sürüm kırılsa yine oynayacaklar tüm oyunları. Yani çok enteresandır. Sony'nin alete çıkarttığı oyunların hepsi gerçek anlamda şey. Senin dediğin gibi kutulu oyun, altak. Evet. İnternet bir daha ömrü bulmak gerekmiyor.
Konuşmuş ya zaten ya. Adamlar PS Plus satıyor. Bir tek kendi oyunlarını nasıl satmıyorlar herhalde.
Evet.
Ya FIFA'dan satıyor, Battlefield'dan satıyor. Aynen bak. Bir kendi oyunlarını nasıl
satmıyor? Kendi oyunlarını bir... Al yani bir tane oyunu yok öyle internete ihtiyaç duyan. Bu güzel haber. Tam dediğine geliyor ama yani şimdi o açıklamada çok inanılmaz kızmışlardı adamlara.
Ama bak şimdi biraz daha bir dönemine göre değerlendirmen lazım. Şimdi 2019 biz bugüne bir anda gelmedik yani. Onun duyurulduğu sene online bağlantı konsolda hani gerek duyulan bir şey değildi çok fazla yani. Çok fazla online oynamayan oyuncu vardı yani. Belki Xbox bu vizyonu gördü. Ama biraz acele etti. Yani buna gerek yoktu o kadar erken. Çünkü abi, o geri dönmeleri onların lehine oldu mesela.
Tabii
o yüzden
canım.
Bayağı alev gibi püskürttü. Ama ne oldu? Yavaş yavaş internet hayatımızda yaygınlaştı. Herkes daha fazla internet... Bunun açıklama yaptı sen hep. Türkiye'deki interneti sen düşün yani. Yani Türkiye'de neyi kadar internet vardı ki? Biz hani Türkiye'de şey olduk. Herhalde Xbox One satmayacak dedik yani.
Gerçi adam şey olarak yapmadı tabii. Türk kullanıcılar internete bağlı...
Yok canım hani ben bu bizim tarafta
oturan yani gerek olarak. Alan hiç yapmadı mı?
Ya biraz erkendi. Mesela bir sonraki konsollarda şunu dese şaşırtmam. Ama bence hala daha bir alet yani internete bağlı kalmadan da belli opsiyonlara sahip olmalı yani. Yani her şey internet olmamalı gibi.
Tabii
olmalı.
Canım tabii. Onunla %100
yoksa
katılıyorum.
Yoksa şey bile... Saçma sapan bir şey ilk gün peçi olmaması lazım ama kabul ettik ilk gün peçi diye bir şey.
Herkes kabullendi
abi
onu.
İlk gün peçi gelmedi mi hala ya? Hani bu olmayınca garip geliyor anladın mı?
Ya şimdi oyun endüstrisinin şöyle bir problemi olmaya başladı. Bu genel olarak herkesin tartıştığı bir konu. Şimdi her sene oyun çıkartmak zorunda adamlar. Her sene düzenli oyun çıkartmaları evet. isteniyor bu adamlardan. E şimdi şöyle bir şey yapıyor.
Bak Siri seni dinliyor ha, bu arada.
Kutulu
gene.
Oyunlar, kutulu oyunlar piyasaya sürülebilsin diye kutulu oyun basımına falan erken gönderiyorlar. Çünkü tam çıkış tarihi yetişecek. Evet. Arada bir iki aylık belki de bir aylık süreç var.
Orada keşfediyorlar. Ulan burada bug varmış diye.
Aynen 50 tane bug var. Kutulu adam şimdi online'a bağlanacak oynayacak. Division 2 gibi oyunlar mutlaka alıyor. Ama Division 2'nin 90 GB patch'inde hiçbir savuracak yanı yok. Oyunu bir daha yolluyor adam sana. Kutu ne için ben anlamadım.
Kendisi 90 GB olmaması lazım ya zaten.
Evet neymiş abi ben anlamadım onu ya.
Ben şunu görmedim 90 GB.
Şimdi garip bir şey. Donanım haberi vardı çok bakma. Ben geçiyorum.
Geç abi.
Otonom araçlar esmer tenli insanları algılamada zorluk çekiyormuş. Yani mesela...
Vay ırkçı pislik.
Yani o kadar demeyeyim yani plaja gittin yandın seni böyle şey algılayabilir.
Bildiğin siyahileri algılamıyormuş demek istiyorsun.
Ya aslında esmer tenli dediklerine bakma sen siyahıyı algılamıyor tamam şey zaten abi. Adamlar şey demişler. Dünya üzerinde bulunabilen en esmer en koyu üç ten üstünde yaptık falan filan diyor. Amerika'daki işte siyahiler Afrika kökenli Amerikan Birleşik Devletleri vatandaşları öyle mi diyorlar. Upuzun bir isim var onun ırkçı olmadığını göstermek için. Afrika kökenli.
Siyahiler diyor genelde yani. Black yani. People diye geçiyor. Benim hani izlediğim şeylerde Amerikan yapımlarında Black People diye bahsediliyor.
İşte
yani.
Evet onları arabalar...
Daha politik şey tabii Afrikan... Afrika, Amerikalı.
Öyle bir şey. En şeyi onun değil mi? Yani böyle temiz
politik
kısmı.
Politik hali.
Biz zenci diyoruz. Bizde şey yok çünkü. Öyle bir ırkçı söylem olarak geçmiyor. Evet. Evet. Irkçı kelime yok diyorsun ya.
Yani evet bizde hani ırkçı yani şey onların hani böyle evet, kültüründen değil. Çıkan bir kelime
aşağılama
bizde karşılıyor.
Aşağılama onlarda mesela bazı evet. kullandıkları kelimeler herhalde bizde yok. Gerçi şey çok garip hani aşağılama diyorsun ya onlar birbirlerini söylüyorlar her rap şarkılarında.
Ama başkası söylediği zaman sıkıntı çıkıyor işte yani. Abi söyleyebilirsin ben sana küfredebilirim sen de bana küfredebilirsin ama üçüncü kişi bana küfredemez yani.
O değişik bir olay değil mi arkadaşlar?
Aynı şey. O değil ki de o yani aslında.
Büyük ihtimalle. Ama şöyle bir şey var işte adam testi yapmış. Phyllis Patrick Georgia Üniversitesi'nde görevliymiş bu arada. Sadece %5'lik bir daha az algılama varmış. Şimdi bak başta okuyorsun tamam mı? Esmer tenleri daha şey yapıyor. Ondan sonra ne demiş biliyor musun?
Donanım haberi mi?
Ya donanım haberi evet öyle. Ama bunu böyle vermişlerdir herhalde. Yani bunda şöyle bir problem var. Adam şöyle demiş. Siyahi vatandaşlar, esmer tenli vatandaşlar daha az güvende olacak. Bak şimdi %5 tabii daha az güvende olacağın anlamına geliyor. Ama hemen ardından bir haber daha var. Mesela Uber aracı, otonom aracı yolun ortasından bisikletiyle geçen, yere geçildiğinden değil ama yolun ortasından bisikletiyle geçen bir CIA'ya çarpmıştı hatırlarsan.
Hatırlamıyorum.
haberini yapmıştık. Otonom araç adama çarptı.
Evet, abi, falan bisiklet olduğunu falan hatırlamıyorum. Adam bisikletiyle
yolun ortasına gidiyor. Bir de CIA bir şey.
Ama araba... o zaman biz bu detayı bilmiyorduk tabii. Biz bu detayı bilmiyorduk. Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk o zamanlar.
Evet, yani. Ama içindeki test sürücüsü de film izliyordu o sırada cep telefonundan. Hani yola bile bakmıyordu falan. Böyle değişik bir ortamda çarpmış abi. Çarpmıştı. Mesela Uber'i suçlu bulmamış mahkeme. Ama test sürücüsünü
suçlu bulmuş.
Niye suçlu bulmuş. Daha onun davası devam etmeli demiş. Yani sonuçta bir test şeyi falan. O da yolun ortasından gidiyor. Yani Türkiye'de de öyle. Şimdi Türkiye'de gerçi araba kırmızı ışıkta geçip sizi esse de çok büyük problem olmuyor da. Eğer yaya geçidinde falan değilsen, ya karşı karşıya geçerken bir yaya çarpıldığında sadece tedbir amaçlı seni bir içeri koyuyorlarmış. Eğer hız sınırlarına falan öyle çok şey yapmadıysan, aşmadıysan sonra salıyorlarmış. Tedbir amaçlı dediği de işte diğerinin yakınları sana şey yapmasın diye.
Saldırmasın.
Ha, biraz öyle bir durumdan dolayı. Allah aman korusun abi.
Bak geçen de başıma geldi mesela. Yani millet hakikaten bir anda yola atlamamamız lazım. Ya yaya olarak boşluğa gelmeyeceksin abi. Yaya olarak da, çünkü bak şöyle bir şey var. Hak, hukuk bir noktada canından oluyorsun ya. Yani bitti yani. Mevzu bitiyor senin için. Hani bayağı canından oluyorsun yani. Sonra arka planda isteyen istediği hakkını arasın. Seni ilgilendirmiyor artık. Çünkü sen artık yani gitmiş oluyorsun bu durumda.
Abi benim elimin ayağımın titrediği bir olay var. Arabanın içindeyim. Deli gibi yağmur yağıyor akşam.
Görmüyorsun.
Minibüs yolundayım. Hızlı da değilim bak. Deli gibi yağmur yağıyor. Yeşil yanıyor bana. Sıfıra sıfır karanlıkta önüme ne atladı biliyor musun? Bebek arabasıyla kadın abi.
Ben nasıl atladın abla ya? Ben
ona sıfıra sıfır geçti. Ya. Yani bak zaten sadece ışığın aydınlattığı yeri görüyorum. Sen bebek arabanla. Evet yağmur yağıyor haklısın. Evet ama araba geliyor. Yani ben de seni görmüyorum. Olabildiğince az görüyorum. Ve inan o geçti gitti ya böyle. Hemen aklıma şey yani çarpsam bırak şeyi haklılığı haksızlığı. Abi bebekli bir anne yani. Ya, düşünebiliyor musun vicdan azabını?
Olmuyor ki abi. Yani sonuçta. Yani senin hattan olsa da olmasa da tabii. Senin elinden olmuş oluyor. Ben de geçen öyle mesela. Ya bir kadın vardı yanında da artık işte bilmiyorum arkadaşı vardı belki de. Abi bak trafik böyle akıyor. Yani ben böyle gidiyorum yani. Kadın buraya bakarak karşıya geçmeye çalıştı.
Abi deli oluyorum işte.
Ve oraya, şöyle evet. Çıktılar bir anda bıraktı kendini tamam mı? Kırdım direksiyonu arkadaşı çekti sonra. Ya niye oraya bakıyorsun ben burada ve akan bir trafik ya. E5'in yan yolu. Hani E5'e bağlanılacak yol yani 60'da gidiliyor orada. Yani 60'da gidiliyordur orada yani kesin. Hani 50 ile gidiliyordur. Fark etmez. 40 ile gidilse bile büyük mevzu
abi
çıkıyor.
Zaten bence en büyük mevzu bugün E5'in resmen sokak gibi konumlandırılması, otobüsün minibüsün durduğu evet. Bir yol olması, yayaların fellik fellik ortalarda olması, yan yollarda olması. Çok sıkışık trafikte E5'te karşıdan karşıya geçen adam da görüyorum ben. Çünkü E5 artık şehir içi bir sokak. Evet. Işık yok sadece. Yani ışık konumlandırsalar tam olacak E5'e. Ben diyeyim sana yani yayalar da geçsin buradan diye.
Evet E5 bayağı
sağında solunda gibi. Ev, sağında solunda gökdelen alışveriş merkezi. İnsanlar öbek öbek yolun ortasında otobüs bekliyorlar. Otobüs ya yola şak diye atlıyor abi E5'te. Evet. Sonra biz diyoruz ki 60'da 70'de gidiyoruz. Yani bırak kadın da atlayıvermiş yani.
Neyse.
Ya. Beyni dönmüştü. Ne yapıyoruz biz burada? İnsan mıyız değil miyiz? Ne yapıyoruz diye atlamış. Sorgulayıp atlamış yani.
O başka amaçla atlamış diyorsun yani. Geçeyim ben benim haberime.
Geç abi evet.
Şimdi Xbox'la alakalı CD'li oyunlarla ilgili konuştuk. Onun üzerine bak bugün hep Mesut Çevik'in konuştuğu konuların üzerine benim haberlerim var.
O kadar vizyonerim.
Evet,
o
kadar vizyoner bir adam kendisi. Güzel denk getirdik. Xbox'ın yepyeni bir versiyonu çıkacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Bu tabii daha güçlü, daha şey konsol değil, disksiz bir konsol deniliyor. Adının da Xbox Maverick olarak kod adının çıktığını Xbox One S All Digital Edition adıyla çıkacağı söyleniliyor. Nisan 2019'da da ön siparişler açılacağı söyleniliyor.
Abi disksiz derken acaba optik sürücüsüz mü?
Evet, optik sürücüsüz.
Evet, yani. Ben orada onun altını çizmek istiyorum. Bizde de disksiz olarak yazmışlar. Optik sürücüsüz olacak. Bu içinde bir hard disk olacak depolama birimi anladığım kadarıyla.
Sen disksiz deyince onunla karıştırılabilir anlamıyorsunuz.
Tabii ben tabii, bana tabii, biraz yok. Öyle karıştırılıyor gibi geldi bu.
Hayır, tabii ki de depolama birimi olacak içerisinde. Evet. Sadece CD takabileceğimiz bir optik sürücü kısmı olmayacak. Yani o açıdan disksiz diye
gereksiz görmüşler. Evet, indirin oynayın diyorlar yani.
Evet, ya bence bir piyasa yoklaması da yapacaklar bununla gibi hissediyorum ben sanki. Tabii bir sonraki konsolları çoktan bellidir ama bu ürünün bana çok amacı varmış gibi gelmedi. Şundan dolayı abi, bir sonraki jenerasyon zaten geliyor yani belli. Yani ya bu sene duyurmazlar ama seneye belli ki duyuracağız, göreceğiz.
Yani şimdi optik sürücü bir, bozulma riski çok yüksek bir ürün.
Tabii.
Kullanmadıkça orada duruyor. İki, makinenin içinde hatırı sayılır bir yer kaplıyor.
Muhakkak.
$3-5 bilmiyorum maliyetini, o Blu-ray okuyucu bu arada. Hani disk dediğimiz şey DVD
zaten
değil artık.
Zaten bu biraz daha fiyat olarak
tabii
daha uygun.
Tabii maliyeti de fazla adamlara. Şimdi bunlardan kurtulacaklar. Bozulmayacak optik sürücü. Yer kaplamayacak içinde.
Bozulmayacak değil, yok çünkü.
Yok yani bozulup geri dönme olasılığı kalmayacak. Yani garanti şartları içinde. Bir de dediğim gibi maliyetinden kurtulacaklar.
Yok, ben şundan dolayı söyledim onu. Tabii ki de çok güzel bir şey böyle bir şey olması. Adamların da faydasını ama şimdi bu aklıma benim şu soru işaretini getiriyor. Şimdi bu adamlar şunu düşün abi. PlayStation örneğinden vereyim. Daha yaygın bir örnek olduğu için söylüyorum bunu. Xbox'ta karışık ya çünkü. Xbox One X, Y,
S falan. Evet, sorma.
Diyelim ki PlayStation 5 yapıyorsun abi. PlayStation 4 ile ilgili PlayStation 5'i 6 ay sonra gösterecekken bir gelişme yapar mısın? Genelde ben görmüyorum öyle şeyler çok fazla. Ama Xbox One X hala Xbox One X markasına yatırım yaptığı bir modelle geliyor aslında. Xbox One X demiyorlar ama gerçi Xbox One All
aynı
Digital diyorlar.
Aynı donanım olacak mı?
Aynı donanım. Her şey aynı olacak. Hiçbir fark yok. Xbox One X dediği zaten. Xbox One S All Digital Edition. Yani X'in de şeyi versiyonu değil.
Yani ya ben şeyi anlamadım. All yani One X'i tabii maliyetinden dolayı ister istemez tutmak zorunda kalıyorlar ama yani One S ile One X arasında bildiğin yani PlayStation 3 ile 4 arasındaki fark var ya.
Abartma canım sen de.
Gerçekten.
3 ile 4 arasındaki fark yok ama var fark tabii. Onu
çok
de.
Ciddi abi.
3 ile 4 evet ciddi bir fark var
abi
ama.
Bir tanesinde Anthem oynayamıyorsun, bir tanesinde oynuyorsun. Bu kadar fark var. Böyle saçmalık
adam,
mı olur?
Yanlış. Xbox One sahipleri şimdi gelecek. Anthem oynanıyor Xbox One'da ya.
Abi bildiğin gibi değil ya.
Ya bildiğim gibi olmayabilir ama oynuyor Xbox One'da o kadar şey değil yani. Neyse bir yerin bir şeyine sokulacak bu konsol değil yani, o kadar da kötü değil ama tabii ki de Xbox One X çok daha güçlü, ona ben de okuyayım. Benim merak ettiğim şey şu sadece, Xbox One X'ten sonra gelecek olan konsol acaba bir PC gibi mi olacak? Yani bundan sonra Microsoft öyle mi yapacak? Hani Xbox One Y'ye çıkarttık ama X'i çöpe atmıyoruz. Yani Y'ye çıkan oyunlar X'e de çıkacak.
Öyle olacak zaten.
One'a da çıkacak ama o zaman yani çok karmaşık olacak. Konsol kültürü denilen şey kalmıyor
bence
gibi oluyor.
Bence One'ı
yani
kaldıracaklar.
Ya onu artık gel ama şöyle bir şey var.
X ile devam ederler.
Ama zamanında şunu söylediler. X'e gelecek oyunlar bana da gelecek.
Tamam.
Diye.
Yani şu an öyle.
Ama bak
diğeri zaman çıktığında, X'in üstü çıktığında
ha, şey diyorsun yani hani iki tane konsol olacak, hep böyle böyle dönecekler.
Tabii
yani.
X'in üstü çıktığında aşağıdaki konsolu görmenin bir imkanı yok.
X bu sefer şey olacak.
Yani bayağı bir şey olacak çünkü arada.
Ama şöyle de bir şey var.
Yani Microsoft'un o yukarıdaki konsol şöyle eğilip bakmak zorunda kalacak o S'ye. Çünkü
X çıkalı da yeni oldu. Microsoft'tan daha X'in gücünü gösterecek oyun görmedik.
Yani
Rockstar'dan
bu
gördük de yani Microsoft'u kendisinden
şöyle
görmedik. Hani
işin
bir anda
garip tarafı,
çıkarsa
İşin garip tarafı dediğin gibi yok. Eski oyunları bir 4K oynayabiliyorsan bir Forza var. Forza'da bana sorarsan orada şöyle bir hata var. 4K'da 30 FPS'e çalışan bir oyunu. Mesela o da çok yakışmadı. Yani 4K 60 FPS olsaydı iyi olurdu ama onda da grafiği abanabilmek adına yaptılar bunu.
Ben
ara bir yarışı 60 FPS olmalı.
Bu sene Microsoft'un fuarından Haziran'da E3'te. Belki bakarsınız Mesut Çevik'le gideriz oralara.
İnşallah ya, iyi olur ha.
Bu sene E3'te Microsoft'tan çok güzel haberler bekliyorum.
Benim müthiş oyun yorumlarımı orada Enis'le beraber.
Tabii abi, beraber şey yaparız yani. Son ufak bir şey daha söyleyeyim
E3'ün izlenmesi düşmesin.
Hideo Kojima PlayStation için Death Stranding oyunu yapıyor biliyorsunuz. Death Stranding'de biraz zamanı geçtiklerini kabul ediyor. Yani beklenenden biraz daha fazla sürdü bizim geliştirme sürecimiz diyor. Ama gelecek. Yani
Konami
hallederiz
haklı,
diyor.
Konami
yani
haklı çıkartmasın bu adam ya. Sony de atıyormuş.
Kaybol git
çıkart lan bunu yarım yamalak bir şekilde diye böyle çıkmıyor oyun.
Evet.
Microsoft'un Chromium tabanlı bir tarayıcı yapacağını konuşmuştuk seninle beraber. Yani Chrome'un motorundan bir şeyler yapacak. Chromium açık tabanlı böyle herkesin erişebildiği bir platform ama sonuçta biz onu Chrome'la biliyoruz daha fazla. Öyle söyleyeyim. Şimdi ne olacak? Biz bekliyorduk Windows 7'den itibaren bütün Windows sürümlerine kuralım bunu diye ama sadece Windows 10 64 bitlik sürümünde çalışacakmış. Windows 10 32 bitlik sürümünde dahi çalışmayacakmış. Tabii ki bu ilk etapta olan bir şey. Daha sonrasında ben eminim ki bütün tarayıcıların yerini alsın diye böyle bir şey yapacaklar. Ha, tarayıcı sektörünün damgasını vurur mu? İnsanlar Chrome'dan vazgeçer mi bilmiyorum. Hani nasıl olur o? Ben Chrome'un tahtını çok da böyle şey yapabileceğini düşünmüyorum, sallayabileceğini. Çünkü bugün Chrome'u Chrome yapan şey, tamam diğerleri de entegrasyon yapabiliyorsun. Yok Opera'ya Gmail hesabını tanıtıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, giriyorsun falan filan ama yani yok Chrome yapan şey Google entegrasyonu yani. Başka hiçbir şey değil. Bir de eklentilerinin şu anda insanların işini görebilecek seviyede iyi çalışması. Deli gibi RAM tüketen, diğer tarayıcılardan daha yavaş olduğu 50 bin defa ispatlanmış bir şey, yoksa insanlar kullanmazlar. Dizüstü de bile daha fazla batarya tüketiyor Chrome. Ama kullanmaya devam ediyoruz yani. Mesela Mac bu alanlar Safari ile çok fazla devam edemiyorlar. Çünkü birçok web sitesinde uyumsuzluk da var panelde falan. Chrome kuruyorsun hemen. Böyle bir şey diye düşünüyorum.
Chrome kurursam bir yerde bir sıkıntı yaşamam. Yani
ha, öyle.
Chrome kurursam eğer karşı tarafta hata vardır. Benim tarayıcıda hata yok.
Ya çekin bir web sitesini optimize ederken ilk önce Chrome'da açıp bakıyordur yani o şey yapan, tasarlayan ekip diye düşünüyorum tabii.
Benim developer arkadaşlarım Firefox'çuydu hep.
Öyle. Onların da developerlara ait herhalde özel fonksiyonlar, araçları mı ne varmış? Vazgeçemiyorlardı.
Bana her zaman gelen şey şuydu mesela. Onlar Chrome hiç sevmezdi. Bir sitede bir sıkıntı çıktığı zaman ilk şey Firefox'ta denedim mi? hani gizli sekmede Firefox'ta denedin mi diye. İlk gelen soru buydu. Sene 2012 falan. Klasik soruydu ya. Fixti bu. Hala aynı mı bilmiyorum o soru. Çünkü Chrome cache sistemi var ya Chrome'da. Hani bir cache tutuyor falan filan. O cache'i yenileyemediği için hala değişmiş gözükmüyor gibi muhabbetler vardı. Developer arkadaşlar daha iyi bilecektir. Firefox herhalde o konuda daha stabil çalışan bir sistem veya daha farklı bir tekniği var. O yüzden hemen Firefox'ta dene derlerdi önce.
Şimdi bizim donanım haberde geliştiricilerin bulunduğu, kümelendiği böyle birkaç grup var işte. Mobil geliştiriciler var.
Motobuk değil atıyoruz oraya diye.
Mobil platform geliştiricileri var. Normal işte ana ekip var. Bizim donanım haberin kurulduğu günden bugüne kadar olan dinozorların bulunduğu bir grup var falan. Hani bir sorun olduğum ben onlara gidiyorum. Hani kime gideceğimi bilmediğim için. Hani o kadar fazla grup var ki. Şimdi geçen bir olay oldu. Internet Explorer'da şey problemi var. Sitenin bir kısmı gözükmüyormuş bizim. Aha. Açılmıyormuş filan. Abi gittim, bizim Yağız var. Başından beri olan işte bütün her şeyi bilen adam. Ben ona söylerim. Hani onun ilgisi olmasa bile artık o durumla ilgili ben ilk önce ona söylerim. Abi adam MacBook kullanıyor bakamadı. Ahmet var döndüm, MacBook kullanıyor bakamadı. Tamam. İnternet Explorer'ı kullanan adam bulduk yani ofisin içinde. Bir açtı baktı, çalışmıyormuş dedi. Yani şey de yok. Developerlar da artık yavaş yavaş şeye dönüyorlar abi. Evet. Değişik MacBook kullanmaya. Ayvayı yedin.
İnternet Explorer'da hakikaten bazen o şey var ya.
Bulamıyorsun abi İnternet Explorer kullanan adamı. Bir tanesi kaldırmış Windows'undan yer kaplıyor diyor. Lan dedim ne gerek vardı, niye yapıyorsun böyle bir şeyi?
O kadar nefret ediyor İnternet Explorer'dan.
Aynen. Yani boşu boşuna duruyor abi dedi. Kaldırdı. İlk başta kurulumda Chrome'u indiriyorsun ya. Evet. Ben zaten Microsoft'un yerinde olsam seçenek koyarım. Yani hangi tarayıcı indirmek istiyorsun diye uğraştırmam insanları.
Ya o şey var ya, inatla bir Edge denemek ister miydiniz? Bir şans verin falan diye. Bir şans ver abi diyor. Ama veremiyorum abi.
Son haberimde direm fiyatlarıyla ilgili. Son çeyrekte yani bu içinde bulunduğumuz 3 ayı bir önceki 3 aylarla karşılaştırdıklarında %30'a varan fiyat düşüşü varmış.
RAM fiyatlarında?
Evet.
Direm fiyatları
RAM'e yansıyacak. RAM, SSD falan bunlara yansıyacak abi. Hatta yani firmaların elinde 6 haftalık stok olduğu söyleniyor.
Oo.
Yani fiyatlar biraz daha düşebilir. Samsung fiyatları düşmesin diyormuş. Hani el ele tutuşalım arkadaşlar, aman sabredin fiyatlar düşmesin falan diye. En büyük direm üreticisi o çünkü. Yani fiyatlar düştüğü anda adamların mali tablosuna yansıyor. Ha. Ama olacak gibi değil. Hynix ve benzeri üreticilerde oldukça fazla biriktiği için stok
mecbur
fiyatlar
düşecek.
Biraz daha düşecek deniyor. Genelde yılın hep bu Micron, işte Hynix bellekler falan da çoğalıyor böyle. Yılın bu dönemleri alıyorsun abi. Sonra şey haberi yapıyoruz. Dram fiyatları acayip yükseldi falan. Çünkü adamların kesin bir şey oluyor. Şimdi orada bir vanayı açacaklar. Fabrikaya su basacak. Vakti geldi çünkü onun. Fiyatlar düşüyor ya.
Evet.
Ondan sonra fiyatlar uçacak. Yani böyle bir haber yayıyorsun hemen. Evet. Fabrika yandı. İşte nezle olmuş fabrikadakiler, virüs kapattık, karantinaya aldık falan.
Fiyatlar fırlıyor direkt olarak.
Ben şimdiden size mesajı veriyorum. Alın, stoklayın. Bu RAM'lerin bu arada deli bir borsası varmış içeride. Bana söylüyordu RAM'ci arkadaşlar. Şey diyorlar, uçağa bindiriyorsun. Binişteki fiyatı ile inişteki fiyat arasında fark oluyor bazen diyorlardı.
Hadi ya. Tabii, o kadar hızlı
kişi,
değişiyor.
Tabii bellek işi bayağı riskli bir iştir. Yönetmesi de streslidir diyorlardı abi.
Hmm.
Yani haberin olsun yapacaksan. Seni de buradan uyarmış olayım.
Yok, yapmayacaktım ama pek tamam. Haberim olsun gene de yani. Kafama girmeye çalışıyor buradan. Direm işi
yapacaksanız
bu
işi. Evet.
Ben o zaman son bir haber vereyim. Bu haber herkesi ilgilendiren bir haber olacaktır. Battlefield 5'in belki de bu en önemli haberi günün, ama en sona attım. Ben niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Battle Royale moduna dair video sızdı. Videoda oyunun Battle Royale modunun nasıl oynadığı, nasıl oynanması gerektiği veya içeride nelerle karşılaşılacağı anlatılıyor. Sızan bir video. Sızan video olması yalan olduğu anlamına gelmesi, bayağı bildiğin profesyonel hazırlanmış bir video yani. Bildi ki sızmasına rağmen Electronic Arts'ın kendi hazırladığı bir video bu yani Battlefield 5. Yakında da duyuracaklardır, çıkaracaklardır. Belki hani geliştireceklerdir o video. Başka bir yanına video daha koyacaklardır. Biz seyrettik abi. Şimdi ben iyi Battle Royale oyuncusu değilim. Sen de değilsin abi Battle
Royale. Ben çok iyi Battle Royale oyuncusu.
Zamanında PUBG oynadık ama yani Fortnite'da oynadım. Ben PUBG'de oynadım. Apex'e de şöyle bir uzaktan baktım.
Bizim senden
baktım.
PUBG oynadığımız bir video var. Nasıl oynadığımızı görebilirler yani. Yani.
Ama dinamiklerini az çok bilen bir insan olarak şunu söyleyebilirim
yani
ki.
Yani ne olduğunu biliyoruz en azından.
bu Battle Royale'de tabii en bariz öne çarpan şey bir sürü savaş aracının, yani tankın, uçağın ve benzeri mühimmatın, işte büyük hani ağır topların yer alacağı haritada. En farklı Battle Royale kısmı orası herhalde. Çünkü diğer oyunlarda bu kadar ağır silahlar kullanabildiğin, tank kullanabildiğin bir Battle Royale ben hatırlamıyorum, varsa yani eğer kenarda kıyıda kalmış. Battlefield 5 bunları sokuyor sahaya. Ve bunları tabii sadece tank aldım, herkesi uçurdum değil. Mesela şöyle bir şey söylüyor. Tank aldığın zaman diyor, haritada yerin diyor, nal gibi belli oluyor diyor. Yani herkes senin artık nerede olduğunu biliyor. Ona göre bir açık hedef haline geliyorsun diyor. Ve seni indirebilecekleri mühimmatlar da vereceğiz karşı tarafa diyor. Bunların dengesi tabii kritik konular. Ama Battlefield bu işleri bilen bir firma.
Evet.
Daha önce bu işten yanaşma. Yıkılabilir çevre mesela güzel bir detay. Hani biz de ona hayran olduk. Yani ki Battlefield 5'in güzel noktalarından biri.
Yani o işte harita kapandıkça o alev topuyla beraber binaların
o derece yok olması
yani
muazzam.
Yani pusuya yatmak, işte yatmamak, şuraya atayım atmamak, yani diğer Battle Royale oyunlarına belki biraz daha farklı bir yaklaşım getirebilir ama benim merak ettiğim şey şu, buna da Battlefield 5 oyuncuları veya bildiğiniz Battle Royale oyuncuları cevap verecektir büyük ihtimalle. Oyunun yapısı ağır duruyor. Yani şimdi gittikçe hızlanan bir Battle Royale anlayışı var.
Bir tank ne kadar hızlı olabilir yani?
Yani PUBG mesela ağır kanlı olarak bildiğimiz Battle Royale oyunu. İlk belki bu işin hani en çok yaygınlaştıran oyunu. Fortnite hızlandırdı. Apex'te de daha da böyle hani bir atraksiyonlu bir hız var ortada. Şimdi Apex gibi ücretsiz bir oyun varken Battlefield 5'in Battle Royale oyunu biraz da ağır yapılı olmasıyla belki yeni oyuncuları cezbedecektir. Belki PUBG tayfasını çok cezbedecektir. Hani belki PUBG ile Apex'in kitlesi çakışmıyordur ama yani o ağırlığı seven muhakkak bir sürü oyuncu vardır. Fakat yeni yeni oyuncular katacak mı Battlefield 5'e? Onu merak ediyorum ben de. Ama Call of Duty'de var bir yandan Blackout. Onu şöyle, şu an konuşmuyoruz ama var yani.
Tabii orada şöyle bir şey var ama orada haklı olduğum bir nokta. Mesela binanın içine sindi bir grup. Tankla oraya gömüp onun hepsini birlikte imha etme
i̇şte
falan
filan. O fanteziler yaptırabilecek.
Bambaşka bir şey ama tabii bu fanteziler yaşanabiliyor mu bir de? Hani yani, ne kadar yaşanabiliyor?
Zaten abi şöyle bir şey vardı. Genelde benim için online oyunların özellikle Battle Royale oyunların havası biraz da orada. Sana adam hayal satıyor aslında, anladın mı? Bu fantezi yaşayabilirsin diyor, devamlı sonuncusun. Evet. Hani birileri yaşıyor ama sen değilsin,
sen
o fantezi
değilsin. Sen değilsin. Videoları yani izliyorsun sürekli. Dur ben niye bir yapayım diyorsun.
Zaten Battle Royale'ın olayı yok. Her 50 seferden birinde o fantezi yaşadığın zaman bir 50 sefer daha oynamak istiyorsun. Yani biraz oradan vuruyor
mesela
seni oyunda.
Mesela bazuka var. Binanın içine bazuka ateşleyebiliyor adam filan. Değişik bir oyun olacağı kesin. Ya, hepsinden.
Kendi yaklaşımını kaybetmiş.
Beklediğim ya, Battlefield'i seviyorsan oynarsın. Yani ben bu kitle PUBG kitlesini filan çeker mi çekmez mi tartışılır. Ama Battlefield seven adam için bence oyunu oynamak için yeni birinden daha oldu.
Ya zaten ben bunun stratejik olarak konumlandırmasını merak ediyorum. Yani Battlefield oyuncuları muhakkak girip oynayacaklardı. Çünkü zaten hali hazırda oyunu oynuyorlar. Ama adamların hedefi ne? Bu mu yoksa?
Yani bence Battlefield'in en çok kaybettiği bir şey bak. Battle Royale oyunlarının topuna bakalım hepsine. Bugün modern silahlar var. Ya günümüz çağımızın silahları var ya da işte Apex gibi yine günümüz silahlarına çok yakın. Ama biraz daha teknoloji. Yine makineli tüfek, yani mermi taktın tatatata ateş ettiğin cihazlar var. Çünkü insanların ilgisini bunlar daha çok çekiyor. Lazer silahını falan çok sarmayabiliyor. Şimdi Battlefield biraz daha eskide geçen bir oyun. Silah yapısı, silahlar, mühimmat, tankların yapısı falan değişik.
Ben zaten olduğunu düşünmüyorum ama ya. Niye dersen abi, çok da fark yok aslında Battlefield 5'in ortaya koyduğu silah yelpazesi. Çünkü Battlefield 5 full gerçekçi bir oyun değil ki.
Yani evet, o da doğru
orada
ama
kullandığın makinalıyla modern kullandığın makinalar arasında bir fark yok yani çok fazla aslında. Bence Battlefield 5'in en büyük sıkıntısı o oyuncuların söylediğine göre yani o eski havasını kaybediyor olması. Bunun sebepleri konuşuruz.
Takım savaşı
yani
olayı.
Kardeşim çok oynuyordu mesela Battlefield 3'ü falan ve 400 saat falan oynamıştı herhalde yani. Battlefield 4'ü de öyle çok oynamıştı. Birden sonra böyle bir onda düşüş başladı.
Zaten 4'le başladı aslında takım savaşının yavaş yavaş ilgiyi kaybetmesi. Daha hızlı bir oyun. 1'de tavan yaptı. 5'te daha da ileri götürdüler. Yani yakında bir Call of Duty görebiliriz yani onlarla.
Ya işte bilmiyorum artık insanlar. Bir yandan da yeni oyunculara uyum sağlamak istiyorlar. Ya biz de biliyorsunuz abiler. Bir tür çıktığı zaman hızlanıyor yani. İlla hızlanacak ya, oyun temposunu hızlandırmak istiyor yapımcılar.
Ya
maçlar
görüyor,
çabuk başlasın, çabuk bitsin istiyorlar.
Tabii bir de hızlı oyunların sattığını görüyor adam.
İşte öyle abi, satıyor yani. Bir de şimdi Apex gibi ücretsiz ve çok kaliteli bir oyun varken ücretsiz olması gerçekten çok büyük bir nimet yani. Onun yanında böyle bir anda biz 60 dolarız. Ver parasını, oyna bizim Battle Royale'imizi. Ne kadar gider bilmiyorum. Görmek lazım. Alternatif iyidir bakalım. Ne olacak bilmiyorum.
Evet. Bir iki sivinin daha sonuna geldik. Umarım keyifli bir program olmuştur. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü çekemedik.
Evet.
Bazı isyanlar vardı. Haftayı bekledik, gelmediniz diye. Bir haftada sadece 20 dakikalık program mı olur diye.
Kusura bakmayın.
Aslında biz aynı hafta iki program çıktık. Bir tanesi yine uzundu. Yani gündemi değerlendirdik salı günü. Cumartesi günü de özel bölümü yayınladık. Normalde aslında çarşamba, perşembe yayınlanacaktı. Kusurumuza bakmayın. Bazen bizim iş yoğunluklarımızdan dolayı böyle günler sapıtıyor. Haklısınız. Hani abi bunun günü ne diyorlar hani bu programın?
Yok bir günü yani, ne zaman?
Şu an aslında yani bizim gönlümüzden geçen her cumartesi gündemi değerlendirmemiz ama
evet.
Yani yoğun olduğumuz zaman ben yurt dışında oluyorum ve Enis'in bir sürü işi var. Yani Enis de boş oturmuyor sonuçta. Mesut gelsin ikisi bir çekelim falan de. Yani öyle bir dünyası yok. Adam sunuculuk yapıyor, etkinliklere katılıyor falan.
Denk
böyle bir durumdayız. Denk
yani
gelemiyoruz.
Evet.
Kusurumuza bakmayın tekrar. İzlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
Görüşürüz.
2C1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.